Ayrım 15, Casuslar Mücadelesi, John le Carré, sayfa 146. 11. kısım. Savaş zamanındaki gibi mekan olarak Oxford'u seçtiler. Çok farklı memleketlerden ve mesleklerden birçok insanın burada ikamet etmesi, sürekli bir akademisyen trafiğinin yaşanması, bu trafik sayesinde kimliklerin çok fazla ön plana çıkmadığı, kozmopolit bir ortamın oluşması ve aynı zamanda şehrin kırsal bölgelere yakınlığı onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyordu. Bunun da ötesinde Oxford hepsinin de iyi bildiği bir şehirdi. Lizer'ın Haldane'i telefonla aradığı günün hemen ertesinde Avery ilk iş bir ev bulmak üzere işe koyulmuştu. Sonraki günde Haldane'i arayarak şehrin kuzeyinde bir aydığına ev tuttuğunu ve evin Victoria tarzında 4 yatak odalı, bahçeli, geniş bir ev olduğunu söylemişti. Ev çok pahalıydı. Şubede de Mayfly evi diye biliniyordu ve resmi statüde kayıtlı binalardan biriydi. Haldane durumu öğrenir öğrenmez Lizer'ı arayıp haber vermişti. Lizer'ın önerisi üzerine etrafa onun Orta İngiltere'de bir kursa devam edeceği haberini yaymışlardı. Haldane Lizer'ı ayrıntı vermeyeceksin diye tembihledi. Mektuplarının Post Restant ile Coventry'ye gönderilmesini sağla. Biz onları oradan alırız. Lizer Oxford'u duyunca sevinmişti. Bu arada Leclerc ve Woodford ise Lizer'ın yokluğunda garajını idare edebilecek birini bulmak için deli gibi koşturuyorlardı. En sonunda McCullough akıllarına geldi. Lizer onu vekili ilan ederek bir sabah boyunca işin detaylarını ve neler yapacağını anlattı. Haldane döndüğün zaman sana bir çeşit teminat bedeli öderiz dedi. Lizer ise ihtiyacım yok diye cevap verdi. Ben İngilizler için çalışıyorum. Lizer cuma gecesi telefonla arayarak hazır olduğunu bildirdi. Perşembe günü itibariyle zaten çalışmalar belli bir düzeye gelmiş ve özel birimin planlama yapması için gerekli zemin oluşmuştu. Avery ve Haldane Oxford'da Lizer ile birlikte olacaklardı. İkisi bir sonraki akşam oradan ayrılacaklar ve ayrılırlarken izleyecekleri program da yanlarında hazır bulunacaktı. Lizer ise gerekli düzenlemeler tamamlanır tamamlanmaz bir veya iki gün içinde Oxford'a gelecekti. Eğitim süreci Haldane'in kontrolü altında devam edecekti. Avery ise Haldane'in asistanıydı. Woodford Londra'da kalacaktı. Eğitim materyalinin montajını kısa ve orta menzilli füze şartnamelerine göre yapabilmek için bakanlıkla ve araştırma kısmında görev yapan Sandford ile kurulması gereken koordinasyonu sağlayacaktı. Görevi bittikten sonra o da Oxford'a gelecekti. Leclerc durup dinlenmeden çalışıyor, bir bakanlığa gidip gelişmeler hakkında bilgi veriyor, bir maliye bakanlığına gidip Taylor'ın dul karısının durumu hakkında görüşüyor, bir de Woodford'un da yardımıyla telsiz muhaberatı, fotoğrafçılık ve silahsız muharebe alanlarında eğitim vermiş kişilerle bağlantı kuruyordu. Leclerc kendini tamamen Mayfly operasyonuna odaklamış, Lizer'ın Doğu Almanya'ya gireceği anı hedeflemişti. Başlangıçta bunun nasıl yapılacağı hakkında belli bir fikri yok gibiydi. Danimarka'dan gerçekleştirilecek bir deniz operasyonu üzerinde durmuş, radar tespitine takılmayacak küçük bir balıkçı teknesinin ve lastik bir botun kullanılabileceğini düşünerek yasa dışı sınır geçişi hakkında Stanford'a danışmış ve Gorton'a telgraf çekerek Lübeck adındaki kıyı bölgesi hakkında bilgi istemişti. Çok çaktırmamaya çalışarak Circus'a bile danışmıştı. Kontrol gerçekten bu konuda yardımcı olmuştu. Tüm bunlar Avery'nin dönüşünden itibaren dikkatini çekmiş yoğun faaliyet ve iyimserlik atmosferi içinde gerçekleşmişti. Sözüm ona operasyon hakkında kendilerine bilgi verilmeyenler bile etrafa hakim olan bu kriz havasının etkisi altında kalmıştı. Her gün Cadena kafede köşedeki masaya oturarak öğle yemeği yiyen küçük grup dedikodularla ve spekülasyonlarla adeta canlanmıştı. Örneğin savaş yıllarında Jack Johnson diye bilinen ve Johnson adındaki bir telsiz eğitmeninin şubeyi daha güçlendirmek için işe alındığı söyleniyordu. Muhasebe kısmı ona harcırı ödemişti ve hepsinden ilginci de Maliye Bakanlığı 3 aylık bir kontrat hazırlanmasını ve kendilerine gönderilmesini talep etmişti. Bu dedikoduyu kim duysa 3 aylık kontrat mı diye soruyordu. Johnson savaş sırasında Fransa'daki faaliyetlerle alakadar olmuştu ve çalışan kıdemli bayanlardan biri onu tanıyordu. Şifre uzmanı Barry Woodford'a Johnson'ın ne yapacağını sormuş. Barry her zaman yüzsüzlüğüyle tanınan biriydi. Woodford da sırıtarak ona kendi işine bakmasını ama bunun Avrupa'da, daha doğrusu Kuzey Avrupa'da yürütülen çok gizli bir operasyon olduğunu ve Taylor'ın aslında boş yere ölmediğini bilmenin belki onu rahatlatacağını söylemişti. Artık bitip tükenmek bilmeyen bir araba trafiği yaşanıyor ve bakanlıktan sürekli ulaklar gelip gidiyordu. Pine ona yardımcı olması için hükümet makamlarından birini görevlendirmelerini talep etmiş ve talebi yerine getirilmişti. Çalışırken çömezinin gözünün yaşına bakmıyordu. Bir şekilde hedefin Almanya olduğunu öğrenmişti ve bu bilgi onu daha da hırslandırmıştı. Hatta esnaf arasında bakanlığa ait bu binanın el değiştirdiği konuşulmaya başlanmış, alıcının kim olduğu tartışılmış ve bu satışa büyük umutlar bağlanmıştı. Her zaman için içeri yemek servisi yapılıyor, ışıklar gece gündüz yanıyor ve güvenlik amacıyla sürekli kapalı duran ön kapı açık tutuluyordu. Melon şapkası ve evrak çantasıyla siyah Humber'ına binip inen Leclerc artık Blackfriars Road'da çok tanınan bir sima haline gelmişti. Ve Avery kendi yarasıyla ilgilenmeye fırsat bulamayan yaralı bir adam gibi küçük bürosunda yatıp kalkmaya başlamış, hayatı adeta bu duvarlarla sınırlanmıştı. Sadece bir ara Carol'ı Anthony'ye bir hediye alması için gönderme fırsatını bulabilmişti. Carol da oyuncak alarak içinde şişeler bulunan bir süt kamyonu satın almıştı. Şişelerin kapakları açılabiliyor ve içlerine su doldurulabiliyordu. Akşam oyuncağı deneyip Humber ile Battersea'ya gönderdiler. Her şey hazır olduğunda Haldane ve Avery ücreti bakanlık tarafından karşılanan birinci sınıf biletlerini alıp Oxford'a doğru yola koyuldular. Trende kendileri için ayrılmış masada akşam yemeklerini yediler. Haldane yarım şişe şarap ısmarladı ve The Times'ın bulmacasını çözerken şarabını içti. Hiç konuşmuyorlardı. Haldane meşguldü ve Avery de onu rahatsız etmek istemiyordu. Avery birden Haldane'in kravatını fark etti ve düşünmek için kendine fırsat tanımadan ''Yüce Tanrım, sizin bir kriket oyuncusu olduğunuzu bilmiyordum.'' dedi. ''Sana söylemem mi gerekiyordu?'' diye parladı Haldane. ''Bunu büroda pek takmam.'' ''Özür dilerim.'' Haldane ona yaklaştı ve yüzüne baktı. ''Bu kadar sık özür dilememelisin.'' dedi. ''İkiniz de bunu yapıyorsunuz.'' Kendine biraz kahve koydu ve bir de konyak ısmarladı. Haldane garsonların dikkatini çekmeyi başarmıştı. İkimiz? Sen ve Lizer. O dolaylı yoldan yapıyor bunu. Lizer ile işler farklı olacak değil mi dedi Avery birden. O profesyonel biri. Lizer bizlerden biri değil. Bu hatayı asla yapma. Bir zamanlar tanıdığımız biri. Hepsi bu. Nasıl biri? Ne tarz bir adam? Bir ajan, yönetilmesi gereken ama tanınmayan biri. Bulmacasına geri döndü. Sadık olmalı dedi Avery. Yoksa bu işi niye kabul etsin ki? Müdürün ne dediğini duydun değil mi? İki yemin. İlki genellikle öylesine edilir. Peki ya ikincisi? O farklıdır. Biz ikinci yeminini tutmasını sağlamak için orada olacağız. Tamam ama ilkinde niye kabul etti? Ben nedenlere güvenmem, sadakat gibi kelimelere de güvenmem ve hepsinden de ötede teşvik edici unsurlara güvenmem. Biz bir ajan yönetiyoruz, işin aritmetik kısmı bitti. Sen Almanca okumuştun değil mi? Böyle bir zorunluluk vardı. Oxford'a varmalarına az bir süre kalmıştı ki Avery bir soru daha sordu. O pasaport niye geçersizdi? Haldane'in karşıdakine hitap ederken başını bir tarafa eğme alışkanlığı vardı. Önceleri Dışişleri Bakanlığı operasyonlarda kullanılmak üzere bazı pasaport numaralarını şubeye tahsis ederdi. Belli bir zamana kadar işler hep böyle yürüdü. 6 ay kadar önce Dışişleri Bakanlığı artık Sörkus'a danışmadan böyle bir şey yapmayacağını bildirdi. Zannederim Leclerc tesisler üzerinde hak iddia ediyordu ve kontrol de onu piyasa dışına itmek istedi. Taylor'ın pasaportu eski seri numaralarından birini taşıyordu. Taylor yurt dışına çıkmadan 3 gün önce tüm o seriyi geçersiz hale getirdiler. Bu konuda bir şey yapacak zaman yoktu. Hiç fark edilmeyebilirdi. Sörkus bu aralar hiç de dürüst davranmıyor. Bir sessizlik oldu. Gerçekten kontrolün ne işler çevirdiğini anlamakta zorlanıyorum. Oxford'un kuzey bölgesine gitmek için bir taksiye atladılar ve evin bulunduğu sokağa geldiklerinde köşe başında indiler. Kaldırımda yürürlerken Avery yarı karanlıktaki evlere baktı ve bu evlerin aydınlık pencerelerinin ardındaki ak saçlı insanları, dantellerle süslenmiş kadife sandalyeleri, Çin işi paravanları, nota sehpalarını ve sanki bir şatoda yaşarken büyü etkisi altında kalıp da donmuş gibi oturan bir bridge dörtlüsünü gördü. Bu bir zamanlar aşina olduğu dünyaydı. Eskiden kendisinin de bu dünyanın bir parçası olduğunu düşünürdü. Ama bu çok öncelerde kalmıştı. Tüm akşamı evdeki hazırlıkları tamamlamakla geçirdiler. Haldane Leiser'ın bahçeye bakan arkadaki odayı alabileceğini ve kendilerinin de sokağa bakan taraftaki iki odada kalabileceklerini söyledi. Bazı akademik kitapları, daktiloyu ve önemli birkaç dosyayı önden göndermişlerdi. Her gün gelecek temizlikçi kadın görsün diye bunları paketlerinden çıkararak yemek masasının üzerine koydular. Haldane buraya çalışma odası diyeceğiz dedi. Salona ses kayıt cihazı yerleştirdi. Dolaplardan birine daha ses kayıt cihazı yerleştirdikten sonra dolabı kilitleyip anahtarı dikkatli bir şekilde anahtarlığa taktı. Bagajlarının geride kalan kısmı hala holde duruyordu ve onun içinde de hava kuvvetlerine ait bir projektör, perde ve yeşil kanvastan imal edilmiş, kenar kısımları deri kaplanmış ve emniyetli bir şekilde kilitlenmiş valiz yer alıyordu. Ev ferah ve bakımlıydı. Mobilyalar maun ağacından yapılmıştı ve pirinç detaylara sahipti. Duvarlar kim oldukları bilinmeyen bir ailenin mensuplarına ait resimlerle doluydu. Sepya eskizler, minyatürler ve zaman içinde solmuş fotoğraflar. Büfeye içine çiçek yerleştirilmiş bir kase konulmuş ve aynaya haç iliştirilmişti. Tavandan ağır ama zararsız görünen avize sargıyor, bir köşede incil sehpası, diğer bir köşede de yüzünü karanlığa çevirmiş çok çirkin bir Cupid heykeli duruyordu. Dipnot, Cupid, eski Roma aşk tanrısı, elinde yay ok taşıyan kanatlı ve çıplak küçük bir oğlan şeklinde tasvir edilir. Paketleri açma işini ancak gece yarısına doğru bitirebildiler. Salonda oturuyorlardı. Mermer şöminenin iki tarafında abanoz ağacından yapılma zenci heykelleri duruyor ve alevlerden yansıyan ışık zencilerin ayak bileklerini birbirine bağlayan varaklı zincirlerin üzerine vuruyordu. Şömine eski zamanlardan kalmaydı. Belki 17. yüzyıldan, belki de sosyetenin dekoratif unsur olarak Rus kurt köpeklerinin yerine zencileri tercih etmeye başladığı 19. yüzyıldandı. Bu zenciler de en az o köpek heykelleri kadar çıplaktı ve ilk olarak heykellerdeki altın rengi zincirler dikkat çekiyordu. Avery viskisini içtikten sonra Haldane'i kendi düşünceleriyle baş başa bırakarak yatmaya gitti. Odası geniş ve karanlıktı. Yatağının üst kısmında seramik bir aplik duruyordu. Masaların üzerine örtüler örtülmüştü ve sırlanmış küçük uyarı levhasının üzerine de "Tanrı bu evi korusun" şeklinde bir yazı yazılmıştı. Pencerenin hemen yanında kız kardeşi yatakta kahvaltı ederken kendisi de dua eden bir çocuğun resmedildiği tablo asılıydı. Yatağına yatmıştı ama gözüne uyku girmedi. Bir kızı bekler gibi Leiser'ı bekliyor, onun nasıl biri olduğunu merak ediyordu. Koridorun öbür tarafından Haldane'in bitmek bilmeyen öksürüklerini duyuyordu. Uykuya daldığında bile Haldane'in öksürük krizi bitmemişti. Leclerc Smiley'nin kulübünün çok garip bir yer olduğunu düşünüyordu. Hiç de beklediği gibi bir mekan değildi. Bodrum katı denilebilecek iki oda vardı ve büyük şöminenin önüne yerleştirilmiş masalarda yaklaşık bir düzine kadar adam oturmuş akşam yemeklerini yiyorlardı. Bazılarını hayal meyal hatırlıyordu. Onların da Circus'la bağlantılı olabileceğini düşündü. Burası oldukça hoş bir yer. Nasıl üye olunuyor? Ah, olunmuyor dedi Smiley özür diler gibi. Sonra kızararak sözlerini sürdürdü. Yani demek istiyorum ki yeni üye kabul edilmiyor. Sadece tek bir jenerasyondan insanlar var burada. Bilirsin işte savaşta yer almış olanlar. Bazıları öldü, bazıları da yurt dışında. Sen ne hakkında konuşacaktın merak ettim. Genç Avery'ye gerçekten yardımcı oldun. Evet, elbette olacaktım. Bu arada iş nasıl gitti? Sonuç hakkında kulağıma bir şey gelmedi. Sadece bir eğitim göreviydi. Filmi alamadık. Üzüldüm. Smiley hızlıca ve lafı geçiştirmeye çalışarak konuşuyordu. Sanki birisi ölmüştü de onun haberi olmamıştı. Zaten filmi bulmayı da pek beklemiyorduk. Bu sadece tedbir amaçlı bir şeydi. Avery sana neler anlattı bilmiyorum. Biz eski ajanlardan bir veya iki tanesini eğitiyoruz. Arada yeni çocuklar da oluyor tabii. Bu tarz eğitimlerin durgun aylarda yani Noel zamanında yapılması gerekir. Sen de bilirsin. İnsanlar tatilde olurlar. Evet biliyorum. Lökler kırmızı şarabın çok iyi olduğunu düşündü. Keşke ben de daha küçük bir kulübün üyesi olsaydım diye geçirdiği içinden. Kendi kulübü çok kötü bir şekilde darmadağın olmuştu. Üyelerle çok sıkıntılar yaşanmıştı. Belki de duymuşsundur diye devam etti Lökler. Kontrol bana eğitim konularında her türlü yardımda bulunacağını söylemişti. Evet, evet, elbette. Bizim bakan itici güç olmaktan hoşlanıyor. Eğitimli ajanların bulunduğu bir havuz oluşturma fikrine çok sıcak baktı. Plan ilk olarak gündeme geldiğinde gidip kontrolle bizzat görüştüm. Sonra kontrol beni aradı. Biliyorsundur belki. Evet, kontrol aslında. Çok yardımcı oldu gerçekten. Bunu takdir etmediğimi sanma. Sana olayın öncesini anlatmam gerektiğini düşünüyorum. Biron bunu teyit edebilir. Alınan karara göre eğitimin etkili olmasını istiyorsak, gerçek bir operasyon ortamına mümkün olduğunca yakın bir atmosfer yaratılması gerekiyordu. Bizim eskiden harp şartları dediğimiz atmosferden bahsediyorum. Anlayışlı bir gülümseme. Batı Almanya'da bir yer seçtik. Sınır geçiş operasyonu veya buna benzer şeyler için gayet uygun. Fazla bilinmeyen boş bir arazi. İhtiyaç duyarsak ordunun işbirliğini de talep edebiliriz. Evet öyle, ne güzel bir fikir. Güvenlik sebebiyle sizin büronun bu tatbikatla ilgili konularda bilgilendirilmesi ve gerektiğinde yardımınızın talep edilmesi konusunda hemfikiriz. Kontrol bana anlattı dedi Smiley. Verebileceği her türlü yardımı vermeye hazır. Sizin artık bu tarz işlerin içine girmediğinizi düşünüyordu. Gerçekten memnun oldu. İyi dedi Lökler kısa keserek, dirseklerini cilalı masanın üzerinde biraz daha ileri iterek. Gayri resmi olarak senin bu alandaki tecrübelerinden faydalanabileceğimi düşündüm dedi. Sen ve arkadaşlarının zaman zaman Adrian Haldane'in tecrübelerinden faydalandığı gibi. Elbette. İlk konu sahte belge konusu. Kendi kayıtlarımızda yer alan eski sahtecileri araştırdım. Gördüm ki Hyde ve Fellow bir yıllar önce Circus'ta çalışmaya başlamışlar. Evet, önemli bir yenilikti. Bizim için çalışan adamlardan birinin kişisel bilgilerini yazdım. Bu proje kapsamında şu anda Magdeburg'da kalan biri. Eğitim gören adamlar arasında. Acaba onlar kimlik kartı, parti üyelik kartı ve o tarz şeyleri hazırlayabilirler mi? Gerekli olan belgeleri yani. Söz konusu kişinin imzalaması lazım dedi Smiley. O imzaladıktan sonra imzasının üzerine mührü vururuz. Ayrıca fotoğraflara da ihtiyacımız olacaktır. Bu belgelerin nasıl kullanılacağı hakkında da bilgilendirilmesi lazım. Belki Hyde bu işi ajanınız için halledebilir. Bir anlığına tereddüt etti. Şüphesiz. Bir takma isim seçtim. Kendi adına yakın bir isim. Bunun faydalı bir teknik olduğunu düşünüyoruz. Yalnız şunu belirtmem gerek dedi Smiley fazlasıyla komik bir surat ifadesiyle. Bu çok özel bir tatbikat olduğundan sahte belgelerin değeri de çok sınırlı kalacaktır. Demek istiyorum ki Magdeburg İl İdaresi'ne açılacak bir telefonla dünyanın en usta belge sahteciliği bile kuş olup uçar gider. Sanırım hepimiz bunun farkındayız. Biz onlara nasıl gizlenmeleri gerektiğini, bir sorgulamaya tabi tutuldukları takdirde yaşanacakları öğretmek istiyoruz. Bilirsin işte bu tarz şeyler. Smiley şarap kadehini masaya koydu. Sadece belirtmek istedim. Tekniğin etkisi altında kalmak çok kolaydır. Tabii ki şey demek istemiyorum. Aklıma gelmişken aldığın nasıl? İşinde en iyilerdendir biliyorsun. Bir zamanlar birlikte çalıştık. Adrian iyi. Senin Avery'i sevdim dedi Smiley kibar bir tavırla. Küçük tombul yüzünde bir keder ifadesi belirdi. ''Farkında mısın?'' diye şaşırtıcı bir şekilde sordu. ''Hala barok dönemini Alman edebiyatı eğitimine dahil etmiyorlar. Özel bir ilgi alanıymış.'' ''Bir de gizli telsiz iletişimi konusu var. Bu tarz şeylerle savaştan beri pek meşgul değildik. Şu anda bu uygulamaların çok daha komplike hale geldiğini biliyorum. Yüksek hızlı sinyaller filan çıktı. Gelişmelere ayak uydurmak istiyoruz.'' Evet evet mesajlar artık minyatür bir kayıt cihazına kaydediliyor ve saniyeler içinde havadan aktarılıyor. İç geçirdi. Ama işin detaylarını hiçbiri tam anlamıyla anlatmaz. Teknik personel kartlarını kendilerine saklarlar. Bizim adamların kolaylıkla eğitebileceği bir metot mu bu? Yani bir ay içinde filan olabilir mi? Ve operasyon ortamında kullanabilirler mi demek mi istiyorsun diye şaşkınlıkla sordu Smiley. Bir aylık eğitimin hemen ardından yani. Bilirsin bazıları teknik konulara yatkın çıkar. Daha önce telsiz operasyonlarında tecrübeli olanlar demek istiyorum. Smiley şüphelenmişçesine Löklerke bakıyordu. Beni bağışla ama sormam gerek. O adam veya adamlar bu bir ay içinde başka şeyleri de öğrenecekler mi? Bu bazıları için bilgi tazeleme eğitimi olacak. Aa, ne oldu? Hiçbir şey dedi Smiley mırıldanarak ve ekledi. Bizim teknik personelin bu tarz cihazların eğitimini vermeye pek yanaşacaklarını sanmıyorum. Sadece
kendi eğitim faaliyetleri olmadığı sürece mi?
Evet dedi Smiley kızararak. Evet kastettiğim bu. Onlar bu konularda farklı davranırlar bilirsin. Kıskançtırlar.
15. ayrımın sonu. Sayfa 155.